bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 7. Kitap AFA Yayınları Ekim 1992. Yayıma hazırlayan Atilla Birkiye. Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Bu kitap 229 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Mart 2009. Okuyan Feyza Keli. Henry de Rejiner'imize doğru ses veren flütlerimle uzun zaman canlandırdım. Le Jeu Rustique et Divin, J.C.M. Tunç kentinin olağanüstü öyküsü. Anlatırlar ki Şam'da Emevi halifelerinin tahtında bir zamanlar Tanrı tek hükümdar olsa da Abdülmelik bin Mervan adlı bir hükümdar varmış. Bu hükümdar ülkesinin bilgeleriyle Efendimiz dua ve barış üzerine olası Süleyman bin Davud'dan, onun erdemlerinden, gücünden ve tenha yerlerin vahşi hayvanları, havada yaşayan ifritler, deniz ve yeraltı ecinlileri üzerindeki yetkisinden söz etmeyi pek severmiş. Günün birinde halife kendisine içi şeytansı şekillerde garip bir dumanla dolu eski bakır sürahiler hakkında anlatılan bir öyküyü büyük bir merakla ama kesinliğinden kuşkuya düşmüş bir havada dinlerken orada bulunanlardan Talip İbni Sal ayağa kalkıp işittikleri öykünün doğruluğunu açıklamış ve "Gerçekten ey emirül müminim, bu bakır sürahiler eski zamanlarda Süleyman'ın emriyle baş kaldıran ecinlilerin içine kapatılıp onun müthiş mührüyle ağızları mühürlendikten sonra Batı Afrika'da mağrip, Kabe'ye göre batıda kalan İslam ülkeleri, doğuda kalanlara da maşrık derlerdi. Sınırlarında gürüldeyen denizin dibine atılanlardan başkaları değildir. Sürahiden sızan duman sadece bir kez açık havaya ulaşınca ilk iğrenç biçimlerini almaktan geri kalmayacak olan ifritlerin yoğun biçimde sıkıştırılmış ruhlarıdır," diye eklemiş. Bu sözleri işiten Halife Abdülmelik'in şaşırması hatırı sayılır kertede artmış ve Talip İbni Sahle, "Ey Talip, içlerine ifritlerin duman halinde kapatıldıkları bu bakır sürahilerden birini görmeyi çok isterim. Acaba imkanı var mıdır?" dersin. "Eğer imkanı varsa gerekli araştırmaları ben kendim yaptırmaya hazırım," demiş. Talip de, "Ey emirül müminin, sen yerinden kıpırdamaksızın ve saygın kişiliğini yormadan ona buracıkta sahip olabilirsin. Bunun için Maghrib ülkelerindeki vekilin Emir Musa'ya bir mektup yollaman yeter. Çünkü eteğinde bu sürahilerin, içinde bulunduğu denizin uzandığı dağ, ayaklar ıslanmadan yürünen uzun ve dar bir toprak parçasıyla Maghrib'e bağlıdır. Emir Musa mektubunu alınca Halife Efendimizin emirlerini yerine getirmekte kusur etmeyecektir," diye yanıt vermiş. Bu sözler halifeyi inandıracak veriler taşıdığından halife o an Talip'e dönmüş ve "Maghrib ülkelerine acele gidip oradaki vekilim Emir Musa'ya mektubumu ulaştırabilecek senden uygun ulak var mıdır Talip? Sana gezi harcamaları için gerekli gördüğün miktarda parayı hazineden almak ve seni izleyecek mahiyetini oluşturmak üzere yetki veriyorum. Ama acele davran ey Talip," demiş ve o saatte halife Emir Musa'ya kendi eliyle bir mektup yazarak onu mühürleyip Talip'e vermiş. O da elleri arasından yeri öperek hazırlıklarını tamamladıktan sonra büyük bir gayretle Maghrib yoluna koyulmuş ve hiçbir güçlükle karşılaşmadan oraya ulaşmış. Emir Musa, Emirül Müminin ulağını gerekli saygı ve sevinçle karşılamış, Talip de mektubu vermiş. Emir mektubu okuyup içeriğini anladıktan sonra onu dudaklarına, sonra da başına sürüp "İşittim ve itaat ettim" demiş ve hemen yanına o yöredeki içinde insan yaşayan tüm araziyi bilen ve şimdi yaşlılığında durup dinlenmeden gerçekleştirdiği gezilerden edindiği bilgileri gelecek kuşaklara bırakmak için özenle kaleme alan Şeyh Abdüssamet'i çağırtmış. Şeyh geldiği zaman Emir Musa onu saygıyla selamlamış ve kendisine "Ey Şeyh Abdüssamet, Emirül Mümininden Efendimiz Süleyman bin Davud tarafından baş kaldıran ecinlilerin tıkıldığı eski bakır sürahileri arayıp bulmam için verdiği buyrukları içeren bir mektup aldım. Bunlar Maghrib'in uç sınırlarında bulunan bir dağın eteğindeki denizin dibinde öylece durmaktaymış. Ben epeyce uzun bir süredir burada bulunup ülkeyi tanımaktaysam da bu yöreden ve bu yöreye giden yoldan söz edildiğini hiç işitmedim. Ama sen ey Şeyh Abdüssamet tüm alemi dolaştın, kuşkusuz bu dağın ve bu denizin yerini bilirsin" demiş. Şeyh bir saat kadar düşündükten sonra ona "Ey Musa bin Nusayr, bu dağ ve bu deniz belleğime yabancı değildirler ama bugüne kadar çok işitmeme karşın gidip orayı görmedim. Çünkü oraya giden yolun su sarnıçlarının yokluğu dolayısıyla aşılması zordur. Ve 2 yıl ve birkaç ay tutan bir sürede oraya gidilir ve eğer içinde oturanların varlıklarına ve o dağın tepesinde hiçbir yabancının henüz girmediği Tunç kenti denen kentlerinde yaşadıklarına dair herhangi bir işaret bulunmayan o ülkeden dönmek mümkün olursa dönüşü de daha fazla zaman alır" diyerek yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyleyerek yaşlı adam susmuş, sonra bir süre daha düşünerek "Dahası senden ey Emir Musa bu yolun tehlikeler ve korkunç şeylerle dolu olduğunu ve çok eski zamanlardan beri insan ayağı değmemiş bu bakir toprakların bekçisi ifritlerin ve ecinlilerin mekan tuttuğu bir çölün geçileceğini saklamamam gerekir. Gerçekten bil ki ey İbn-i Musayr, uzak batı Afrika'sının bu ülkeleri insanoğullarına yasak edilmiştir. İnsanların sadece ikisi Süleyman bin Davud'la İskender'i Zülkarneyn buralardan geçebilmiştir. Ve bu geçip gitmiş çağlardan sonra buradaki geniş çölsü alanların tedirgin edilmeyen tek egemeni sessizlik olmuştur. Böyle olunca sen gizemli engelleri ve tehlikeleri küçümseyerek halifenin emirlerini yerine getirmek, belirli bir yolu olmayan bir ülkede bu geziyi kulundan başkasının kılavuzluğu olmaksızın gerçekleştirmek istiyorsan, su yüklü 1000 deve, ayrıca yiyecek ve besin maddeleriyle yüklü 1000 deve hazırlatmalısın. Yanına mümkün olduğu kadar az adam almalısın. Çünkü yaşadıkları yerlere saldırıda bulunacağımız karanlık güçlerin öfkesinden bizi hiç kimse koruyamaz ve yararsız silahlar kullanarak onları tedirgin etmemiz de gerekmez. Her şey hazır olunca vasiyetini hazırla, ey Emir Musa yola çıkalım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 340. gece olunca demiş ki, "Her şey hazır olunca vasiyetini hazırla ey Emir Musa ve yola çıkalım" demiş. Bu sözleri duyan Maghrib yöneticisi Emir Musa Allah'ın adını andıktan sonra hiçbir kararsızlık göstermemiş. Askerlerinin amirlerini ve ülkesinin belli başlı kişilerini çağırtmış, hepsinin önünde vasiyetini yapmış ve yerine oğlu Harun'u geçirmiş. Bunu izleyerek söz konusu hazırlıkları yaptırmış, yanına da sadece birkaç seçkin adam almış ve Şeyh Abdüssamet ile halifenin ulağı Talip'in yoldaşlığında 1000 tanesi su yüklü, 1000 tanesi de besin maddeleriyle yüklü 2000 deve ile çölün yolunu tutmuş. Kervan günlerce ve aylarca denizin sakin olduğu zamanlardaki haline benzeyen sessiz düzlüklerde yollarında hiçbir canlı varlığa rastlamaksızın yol almış ve yolculuk böylece sonsuz sessizlik içinde sürüp gitmiş. Sonunda bir gün yöneldikleri ufkun sonunda parlayan bir bulut görmüşler. Bunun Çin çeliğinden yapılma 4 altın sütunla desteklenmiş, çevresi 4000 adımlık yüksek duvarla çevrili bir saray olduğunu anlamışlar. Ama bu sarayın çatısı kurşundanmış ve gök kubbenin altında tek göze çarpan varlıklar olan binlerce karganın tünek yeriymiş. Altın kakılmış abanoz cümle kapısının açıldığı yüksek duvarlar üzerindeki kırmızı madenden büyük bir levha üstünde Şeyh Abdüssamet'in Emir Musa ile yoldaşlarına çevirdiği Yunan harfleriyle yazılmış şu cümleler varmış. Buradan içeri gir ve burayı yönetmiş bulunanların öyküsünü öğren. Onlar göçüp gittiler. Benim kulelerimin gölgesinde dinlenecek zamanı ancak buldular. Ölümle gölgeler gibi dağıldılar. Rüzgara kapılmış samanlar gibi gözden yok oldular. Emir Musa kendisine Abdüssamet'in çevirdiği bu sözleri işitince çok duygulanmış ve Tanrı'dan başka Tanrı yoktur diye mırıldanmış. Sonra da içeri girelim demiş ve yoldaşları peşinde olduğu halde cümle kapısının eşiğini açmış ve saraya girmiş. Önlerinde yüksek granit duvarların çıplaklığı içinde sessizce uçan iri kara kuşların ortasında tepesi gözden yiten bir kule belirmiş. Bunun ayak ucunda yöresi çepeçevre dört sıra halinde yüz gömütle sarılı bulunan parlak billurdan yontulmuş anıtsal tabanlıktaki yazıtta taş kabartma olarak Yunan harfleriyle kazınmış şu yazılar okunuyormuş. Zevk aleminin sarhoşluğu ateşli hastanın sayıklamaları gibi geçer gider. Birçok olaylara tanık olmadım mı ben? Utkulu günlerim boyunca nice göz kamaştıran ünler sağlamadım mı? Atımın ses veren nalları bir dolu başkentte çınlamadı mı? Kahreden simun rüzgarı gibi nice kentleri yağma etmedim mi? Yıldırım düşmüş gibi imparatorlukları yıkmadım mı? Hükümdarlar savaş arabamın ardında sürüklenmediler mi? Evrene birçok yasalar kabul ettirmedim mi? Ve işte şimdi zevk sarhoşluğum hastalık ateşi gibi geçti. Kum üzerinde bir köpük kadar bile iz bırakmadan. Kudretim onu geri çevirmeden, silahlarım, sarayımdakiler beni ona karşı savunmayı beceremeden, ölüm beni gafil avladı. Dinle ey yolcu, canlıyken dudaklarımın hiç telaffuz etmediği sözleri. Ruhunu koru, barış içinde yaşamın sakinliğinden yararlan. Yarın ölüm seni alıp götürecek. Yarın seni çağıranlara, toprak o öldü, kıskanç bağrım ona sonsuza dek gömülenleri geri vermez diye yanıt verecek. Şeyh Abdüssamet'in kendilerine çevirdiği bu sözleri işittiklerinde Emir Musa ve yoldaşları ağlamaktan kendilerini alıkoyamamışlar. Ve bu anıtsal gömütle yöresindeki gömütlerin önünde aynı ölümcül sözleri tekrarlayarak uzun süre ayakta kalmışlar. Sonra iki kanatlı abanoz bir kapıyla örtülü kuleye yönelip bu kapıda yine Yunan alfabesiyle taşa yontulmuş şu yazıtı görmüşler. Sonsuza dek var olan, sürekli ve değişmez olan adına, kudret ve kuvvetin sahibi adına, bil ki buralarda dolaşan yolcu, görünüşe kapılarak mağrurlanma, onun parlaklığı geçicidir. Benim verdiğim örnekle, hayallerle gözlerinin kamaşmasına izin vermemeyi öğren, onlar seni uçurumlara fırlatır. Sana nedenli güçlü olduğumu anlatayım. Benim ahırlarımda 10.000 savaş atı vardı. Bunlara silahlarımın esir ettiği krallar özenle bakardı. Sarayımın özel bölümlerinde cariye olarak kral soyundan gelme, göğüsleri görkemli ve güzelliği ayı solduranlar arasından seçilmiş 1.000 bakire vardı. Eşlerim bana ardılım olarak aslanlar gibi pek yürekli 1.000 oğlan çocuğu doğurdu. Sonsuz hazinelere sahip oldum. Egemenliğim önünde doğudan batıdan uç sınırlara kadar baş edilmez ordularımın boyun eğdirdiği halklar ve krallar eğildiler. Ve kudretimi sonsuz yaşamımı yüzyıllarca sürecek sanıyordum. Ama ansızın hiç ölmeyen o yüce varlığın geri çevrilmez buyruklarını bildiren bir ses duydum. O zaman bahtım üstüne düşündüm. Mızrakları ve kılıçlarıyla donanmış binlerce atlı ve yaya erimi topladım. Ve de bana bağlı olan kralları, imparatorluğumun ileri gelenlerini ve ordunun komutanlarını topladım. Ve hepsinin önünde hazinelerimin kasalarını ve sandıklarını getirterek onlara şunları söyledim. Bu servetleri, bu yüzlerce kental ağırlığındaki altın ve gümüşleri eğer yeryüzündeki ömrümü sadece bir gün uzatırsanız size veririm. Ama başlarını eğdiler ve sessizliğe büründüler. O zaman öldüm ve sarayım ölümün sığınağı oldu. Eğer benim adımı öğrenmek isterseniz söyleyeyim. Bana Büyük Şeddat bin Avat'ın oğlu Kuş derler. Bu yüce gerçekleri işiterek Emir Musa ve yoldaşları hıçkırıklar koparmışlar ve uzun uzadıya ağlamışlar. Bunu izleyerek kuleye girmişler ve boşluğun ve sessizliğin yer aldığı geniş salonları dolaşmaya başlamışlar. Sonunda ötekilerden daha büyük, tavanı yuvarlak kubbe şeklinde ve kule içinde döşenmiş tek mekan olan bir odaya ulaşmışlar. Orta yerde sandal ağacından harika işlemeleri olan çok büyük bir masa, onun üzerinde de daha öncekilere benzer güzel harflerle yazılı şu yazıt varmış. Çok önceleri bu masada tek gözlü bin kral ile gözleri sağlıklı bin kral otururdu. Şimdi hepsi kabirde eşit körlükle yatmaktadırlar. Emir Musa'nın bu gizem önünde şaşkınlığı iyice artmış, sonra buna bir çözüm bulamayarak yazıttaki sözcükleri bir parşömene aktarmış. Sonra son kertede duygulanmış olarak saraydan çıkmış ve yoldaşlarıyla birlikte Tunç kentinin yoluna düşmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 341. gece olunca demiş ki, yoldaşlarıyla birlikte Tunç kentinin yoluna düşmüş. Birinci, ikinci ve üçüncü günün akşamına kadar yürümüşler. O sırada ufukta ışık saçan bir yıldız gibi bir ayaklığın üzerinde elinde tutuşan bir aleve benzer elli demirden bir mızrak tutmuş, kımıltısız bir atlının silüetinin batan güneşin ışıkları içinde belirdiğini görmüşler. Bu görüntünün yanına iyice yaklaşınca atlının ve atının ve de ayaklığın en has tunçtan yapılmış olduğunu ve günün son ışıklarıyla aydınlanan geniş kılıcının üzerinde ateşle oyularak ince harflerle şu sözlerin yazılı olduğunu görmüşler. Yasak topraklara kadar gelebilmiş bulunan gözü pek yolcu, artık geriye dönemezsin. Kendin yolunu bilmiyorsan, kol gücünü kullanarak ayaklığımın üzerinde beni döndür, durduğum zaman yüzümün çevrili bulunduğu yöne doğru yol al. Emir Musa bunun üzerine atlı yontuya yaklaşmış ve onu eliyle itmiş ve hemencecik bir şimşek hızıyla atlı kendi ekseni yöresinde dönmüş ve başını yolcuların izlemekte olduğu doğrultunun tam karşıtında bulunan yana doğru çevirmiş. Ve Şeyh Abdüssamed gerçekten yanılmış olduğunu ve yeni doğrultunun doğrusu olduğunu anlamış. Kervan çabucak geri dönerek bu yeni yola koyulmuş ve yolculuklarını bu doğrultuda sürdürmüş. Günlerce yürüyerek sonunda akşam olduğu sırada bedeninin yarısı derinlemesine toprağa gömülmüş ama öteki yarısı siyah bir taş sütun önüne zincirlenmiş bulunan garip bir varlığa rastlamışlar. Topraktan çıkan bu gövde sanki cehennemi güçlerin zoruyla oradan fışkırmış acayip bir oluşuma benziyormuş. Ve sanki dallarından arınmış yaşlı bir hurma ağacının gövdesi gibi iri ve karaymış. İki büyük kanadı ve ikisi uzun ve kıvrık tırnaklı bir aslan pençesine benzeyen dört eli varmış. Korkunç başının üzerinde dağınık saçları yaban eşeğinin kuyruğundaki kıllar gibi serpilip duruyormuş. Göz çukurlarının içinde de ışık saçan iki kızıl gözden başka alnında öküzünküne benzer iki boynuz arasında üçüncü bir göz görülüyor ve bu durağan göz bir kaplan ya da panter gözü gibi yeşil ışıklar saçıyormuş. Yolcuları görünce bu gövde korkunç çığlıklar atarak ve onu siyah sütuna bağlayan zinciri kırmak ister gibi umutsuz hareketler yaparak kollarını oynatmış. Ve kervan sonsuz bir korkuya kapılarak ne ileri ne de geri gitme gücü bularak olduğu yerde donmuş kalmış. Bunun üzerine Emir Musa Şeyh Abdüssamed'e dönerek ona "Ey saygın kişi, bu varlığın ne olduğunu bize söyleyebilir misin?" diye sormuş. Şeyh de "Vallahi ey emir, bu benim bilgimin dışındadır." yanıtını vermiş. Emir Musa da ona "Öyleyse biraz daha yaklaş da kendisine sor, belki kendisi durumunu bize açıklar." demiş. Şeyh Abdüssamed de hiç tereddüt etmemiş, acayip yaratığa yaklaşmış ve ona "Görünen ve görünmeyen ülkeleri buyruğu altında tutan, göze görünmez, egemen adına yanıt vermeni diliyorum. Bana kim olduğunu ve ne zamandan beri burada bulunduğunu ve de bu garip cezaya çarptırılmanın nedenini söyle," diye haykırmış. Bu sözleri duyan gövde ulur gibi konuşmuş ve işte Emir Musa'nın, Şeyh Abdülsamet'in ve yoldaşlarının işittikleri sözler şunlar olmuş. Ben Ecinlilerin babası İblis'in soyundan gelme bir ifritim. Adım Dahiş İbn el-Emaş'tır. Buraya kıyamet kopuncaya kadar gizli güçler tarafından zincirlendim. Daha önceleri deniz hükümdarının yönettiği bu ülkede Tunç kentinin koruyucusu olarak hem muhafız hem de mukim. İkamet eden, yanında kalan. Olarak hizmetinde bulunduğum kızıl akikten yapılmış bir put vardı. Gerçekte onun gövdesinin içine oturacak yer olarak seçmiştim. Ve bütün ülkelerden kitleler halinde insanlar gelerek benim aracılığımla ona dertlerini açıyor ve kendilerine naklettiğim ilahi esini ve kehaneti benim ağzımdan öğreniyorlardı. Benim bağlı bulunduğum deniz hükümdarının buyruğu altında tümü, Davut'un oğlu Süleyman'ın buyruklarına karşı çıkmış Ecinlilerden oluşmuş bir ordu vardı. Kendisiyle iman sahibi Ecinlilerin bu korkulu hükümdarı arasında bir savaş çıkması halinde işi ele almak üzere beni bu ordunun başına getirmişti ve bu savaş çıkmakta gecikmedi. Deniz hükümdarının ünü Süleyman'ın kulaklarına erişmiş bulunan güzel bir kızı vardı. Süleyman birçok eşinin arasında ona da sahip olmak arzusuyla bu kızla evlenmek için girişimde bulunmak, aynı zamanda akik putu kırıp Tanrı'dan başka Tanrı olmadığını ve Süleyman'ın Tanrı'nın elçisi olduğunu kabul ettirmek üzere deniz hükümdarına bir ulak gönderdi. Bunu anlayan deniz hükümdarı vezirlerini ve Ecinli ordusunun ileri gelenlerini toplayıp onlara "Süleyman bana kızımı kendisini vermem ve komutanınız Dahiş el-Amaş'ın içinde oturduğu akik yontuyu kırmak için her türlü felaketle tehdit ediyor. Bu tehditlere siz ne dersiniz? Boyun mu eğeyim, karşı mı çıkayım?" diye sordu. Vezirler, "Ey hükümdarımız, sen Süleyman'ın kudretinden korkuyor musun? Bizim kuvvetlerimiz en az onunkiler kadar ürkütücüdür ve biz bunları pekala yok ederiz," diye yanıt verdiler. Sonra bana döndü ve benim görüşümü sordu. Bunun üzerine ben de kendisine "Süleyman'a vereceğimiz tek yanıt ulağını sopayla dövmektir," dedim. Bu önerim orada hemen yerine getirildi ve bu ulağa "Şimdi dön de efendine başına geleni anlat," dedik. Süleyman ulağının nasıl karşılandığını anlayınca öfkenin son sınırına ulaşmış ve kullanılabilecek ecinli, insan, kuş ve hayvanlardan oluşmuş tüm güçlerini bir araya getirmiş. İnsanların başına Asaf İbni Barkiya'yı, İfritler Kralı Dimriyat'ı da tümü 60 milyonu bulan ecinlilerle evrenin her yanındaki kara ve denizlerden toplanmış tüm hayvanların ve yırtıcı kuşların başına getirmiş. Bu iş tamamlayan Süleyman bu müthiş ordunun başına geçerek benim efendim deniz hükümdarının ülkesini zapt etmeye geldi ve bu ülkeye ulaşır ulaşmaz ordusunu savaş düzenine soktu. İşe iki kanada hayvanları dört sıra halinde yerleştirmekle başladı. Gökyüzüne hareketlerimizi gözetmek ve savaşçılarımızın üzerine ansızın saldırıp gözlerini oymak üzere savaşçı olarak büyük yırtıcı kuşları yerleştirdi. İnsan gücünü önce olarak sürdü, ecinlileri de geriden desteklemek üzere arka yana yerleştirdi. Sağına veziri Asaf İbni Barkiya'yı, soluna hava ifritlerinin kralı Dimriyat'ı yerleştirdi. Dört köşesinden dört somaki file yaslanan altın tahtı üzerinde oturarak kendisi orta cenahta kaldı ve bu durumdayken savaş işareti verdi. Birdenbire ecinlilerin, insanoğullarının, yırtıcı kuşların ve savaşa yarar vahşi hayvanların koşuşmalarından ve kanat çırpmalarından oluşan ve gittikçe artan bir uğultu işitildi. Ve göklerde binlerce kuşun kanat çırpışları ve ötüşleri duyulurken yeryüzünün kabuğu müthiş ayak sesleriyle dövülerek bağırtılar ve haykırışlarla çınlandı. Ben kendi bakımımdan deniz hükümdarına bağlı Ecinli ordularının öncülerinin komutanıydım. Birliklerime buyruk verdim ve Kral Dimriyat'ın emrindeki düşman Ecinlilerin birliklerine saldırdım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.